Merhaba, İlk Sayfasına hoş geldiniz. Ben Mirgün Cabas, Can Kozanoğlu ile birlikte bir podcast serisine başlıyoruz. Bu seride yazarlarla bir araya geleceğiz ve nasıl yazdıklarını soracağız, nasıl yazılır sorusuna yanıt arayacağız.
Yani aslında bir nevi sesli yazı atölyesi, yazma atölyesi düzenlemiş olacağız.
İlk Sayfasından merhaba, ben Mirgün Cabas, Can Kozanoğlu ile birlikte bugün Müge İplikçi'yi konuk ediyoruz. Müge hoş geldin.
Hoş bulduk, merhaba.
Müge'nin Kül ve Yel isimli romanını konuşacağız. Bu roman kendisi kadar yazılma hikayesiyle de, süreciyle de ilginç bir roman.
Yazılma süreci değil, yazılma süreçleri olduğu için.
Süreçleri, doğrusu.
Şöyle bir roman aslında, Müge'nin hem ilk romanı hem son romanı.
Evet.
Yayınlanmış.
Yayınlanmış ilk, olarak söylersek doğru. Daha devamı gelecek.
Evet,
onu vurgulayalım lütfen.
Başka romanların da var. Kül evet. ve Yel'den sonra yayınladığın ama Kül ve Yel'i sonra bir kez daha yayınlıyorsun. Şimdi evet. de yeni romanlar üzerinde, romanın üzerinde çalışıyorsun ama...
ilk sayfasını bir dinleyelim. Öyle sohbete dalalım.
Hikayenin ayrıntılarını anlatalım.
Biri siyah, diğeri beyazlı taşların. Hayatlarımız gibi. Unutuş ve hatırlayış gibi. Birbirine sürtündü taşlar. Çakmak taşı böyle doğdu. Ateşle, bu suretle donandı her yer. Nedeni ak ve kara olsa da, sonucu ak ve kara değildi yangının. Küldü. Sadece kül. Yeniden yel çıkana kadar, yeniden ak ve karaları yeryüzüne dağıtana kadar, sadece küldü yangının rengi. Yangından geriye küllerin kaldığını biliyorum. Kimi küller uçar gider, kimileri ise kalır. O kalan küller, maddenin ve hatta bedenin yandıktan sonra ondan geriye kalan, yanmayan ya da yanamayan bölümüdür. Onu hiçbir yel kolay kolay söküp alamaz. Yanmışsan ve çıkan yelle uçup gitmişsen kurtuldun. Güvenli bir biçimde unuttun. Güvenli bir biçimde hatırladın. Hatta öldün. Vay geldi bitemeyenlerin uçamayıp geride kalanların başına. Benim öyküm bu biçare masallardan biriydi işte Kınalı.
Bir yangın romanı desek doğru olur mu?
Kesinlikle. Aslında hani Türkiye'nin bir benim üzerimde bıraktığı iz olarak da okunabilir. O yüzden biraz travmatik galiba. Bu kitabı seçtiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim ikinize de.
Zevkle.
Evet, seçme sebebimiz de aslında bu kitabı iki kere yazmış olman.
Evet. Evet.
Bir kere yazıyorsun, yayınlanıyor. İkinci kez Can Yayınları'ndan çıkacağı vakit... Bu kitabı bir kez daha yazıyorsun ve girişte de bunu anlatıyorsun. Diyorsun ki bazı bölümlerin yerlerini değiştirdim. Eksik bulduğum yerleri yeniden yazdım. Fazla bulduğum yerleri hatta karakterleri çıkardım. Bu koşullar altında sonun değişmesi gerekiyordu. Onu da esirgemedim diyorsun. Bayağı değiştirmişsin romanı yani.
Evet. Sonu yeniden yazdım. Evet. Yeniden yazdım. Böyle çılgınlıklar yapan
yani bir atölye benim. İçin aynı zamanda bir atölye.
Bulunmaz bir örnek.
Evet, bulunmaz bir örnek. Değişik bir deneyim. Nasıl bir boğuşma o?
Şimdi bir doktora tezi yazan bir öğrencim var. Kül ve Yel'i özellikle çalışmak istedi. Ya hocam nasıl oluyor yani bu hani bir öyle oldu bir böyle oldu. Her yazar bunu yapar mı? Her yazar yapmaz dedim. Hani ancak benim gibi insanlar yaparlar. Çok zormuş. Gerçekten yani bunu samimiyetle söylüyorum. Bir yeni kitabı yazmak kadar enerji sarf ettiğimi ve hani... baktığınızda okur kitlem nedir diye düşünüyorum. Yani onları bir kez daha cendereye soktuğumu, bunu göze alarak yaptığımı düşündüğümde yani çılgınlık. Gerçekten çılgınlık. Ama bana bıraksalar Kül ve Yel'i bir kez daha yazarım. Bir kez daha, bir kez daha. Çünkü yangın yeri ve küllerle kurulacak bağ herhalde bu ülkenin iniş ve çıkışlarını düşündüğümüzde sizler bu konuları benden çok daha iyi biliyorsunuz. Yeni Türkiye anlamında. biz yazarlar olarak bu ufka sahibiz. Belki karamsar bir ufuk ama çok da besleyici aslında yazar cephesinden bakıldığında. Çok yorucu ama çok besleyici.
Neden yeniden yazma ihtiyacı duydun?
Ya şöyle... Oradaki Fehim'e sanki bir şeyler daha söyleyecekmiş gibi geldi. Şimdi çok abartılı geliyor ama yani oturdum oraya bir şeyler daha var. Ve tamam dedim yazacağım. Sonra evet çok güzel oturdum ama kitap kendini ele vermedi. Bir müddet dediğim yaklaşık 9 ay falan yani doğum gibi aslında. Kesinlikle bir tarafından giriyorum öbür tarafından çıkamıyorum. Zaten labirenttir Kül ve Yel. Yani çok küfür yediğim bir romandır ilk yazıldığında da, şimdi yazıldığında da. Yani ama bir yazarsanız küfür yemeyi de aslında göze alacaksınız. Keza gazetecisiniz değil mi? Yani bu bizim kaderimiz. Küfürlerle varız ve
Türkiye'de
küfürlerle
Türkiye'de yaşıyorsanız göze alacaksınız.
Evet, evet, tam da bu. Yani bunlarla varız
Türkiye'de
ve bunlarla
devam edeceğiz. Herhangi bir şey yapıyorsan.
Evet. Tabii yani dişe dokunur bir şey yaptığın zaman küfür yiyeceksin. Bu ama aynı zamanda şu, meyve veren ağaç taşlanır kardeşim. Bu kadar basit. Kül ve Yel'in 4., 5. baskısında belki yine bir oynamalar olacaktır. Olsun, çünkü biz varsak deneme şansımız da var demek oluyor bu. Bir kişi varsa vardır zaten. Evet.
Peki şimdi Türkiye'de bazı şeylerin hem değiştiği hem değişmediği galiba. Seni bunu yeniden ve yeniden yazmaya niyetlenen olsa bir daha yaparım da.
Evet, diyorum dedikten.
Bir yangın romanı dedik. Türkiye'de değişmeyen şey şu mu? Çünkü genelde şöyle bir anlayış vardır ya, ateş temizler. Yani ateş yakar ama temizler. Şimdi burada hep durmadan yangın çıkıyor. Ateş, yangın, ateş ama bir yandan da temizlemiyor. Evet. Bu mu mesele?
Yani yangınları düşünelim Can. Kendi tarihlerimizde düşünelim. Türkiye tarihinde düşünelim. Hangi yangın temizledi bizi geçmişten? Bizi erdem olarak nereye taşıdı o yangınlar? Biz insanları yakan bir ülkeyiz ne yazık ki. Yani şairlerini yakan bir ülkeyiz. O satırlar kalıyor eyvallah ama o cinnet hali, o nefret hali, o nefretin insanları diriltiyor olması hali bitmiyor. Bitmiyor. Hani burada biter diyorsun. Hani Shakespeare'in trajedisi gibi biter burada abi. Yani yüzleşti artık, tamam, yakacak bir şey kalmadı. Hadi temizlenelim. Hayır. Yine yangın ve o yangın yerine hazırlayan bir sürü sebep daha.
Bir de hafıza meselesi var tabii.
Tabii. Kitapta.
Yangın kadar bir de hatırlama ve unutma konusu var romanda. Türkiye'de de biz her şeyi unutuyoruz.
Tabii ki unutuyoruz ama aynı zamanda bu kitapta onu da tartışmaya çalıştım. Hatırlayışımız bile aslında sorunlu. Yani hatırlarken unutuyoruz, unuturken hatırlıyoruz ve bu aslında bizi ferahlatan bir süreç de değil. Hatırladığımız zaman yani gene yakın tarihimizi düşünüyorum, o hatırlama bir şifayla sonuçlanmıyor. Gene o nefrete bağlanıyor, gene birileri mağdur oluyor, gene birileri bundan bir biçimde nemalanıyor. Peki şifa nerede sorusu? Hakikaten işte dediğim gibi bu kitabı defalarca yazsam belki o zaman ben kişisel olarak şifalanacağım noktasında buluşturuyor beni.
Var mı yazmanın öyle bir işlevi?
Tabii ki de var. Tabii ki de var. Yani eğer yazmasaydım sanırım tımarhanede olurdum şu an. Çok net bu. Çok net.
Yani yazdıkça delirenler olduğunu da düşünüyorum. Bir yandan
evet,
da onun
var.
İçinde.
O da varım, ben o gruptan değilim.
Ama bir şey diyeceğim. Deliler de çoğunlukla kendilerinin deli olduğunun farkına varmıyor. Belki sen hepten delirmiş de olabilirsin yaza yazalım diye.
Bir gün bilemem. Bilemem. Bence bu konuyu es geçelim.
Demin dedin ya, çok küfür işittiğim bir kitap. Ben duymadım sana bu konuda küfreden ama şundan dolayı söylediğini tahmin ediyorum. Okuması zor, biraz okuru fazla uğraştıran bir şey.
Evet,
mesela
evet.
Bu nasıl bir tercih? Çünkü kitabın ikinci bölümü, bilmiyorum epey herhalde 100. sayfaya yakın ikinci bölüm diye not aldım ama sayfa sayısını bilmiyorum. Orada iki hemşirenin diyaloğu var. O kitabın başında olsa aslında o 100 sayfaya kadar boğuştuğumuz pek çok şeyle boğuşmadan hikayeyi daha kolay kavramış olacağız. Ama bu da senin bir yazar tercihin.
Şimdi benim ilk editörüm olarak Peren diye referans verecek olursam burada hakikaten minnettarım, var ol.
Estağfurullah. Hemen her güzel yerde, bir kitap olduğu için basmış.
Sağ olasın ama çok özel bir insansındır hayatımda, biliyorsun.
Sağ olasın,
o dönemden bu döneme bakıldığında evet, yazarlık konusunda cenderelerin içerisine girip çıkan biriyim. Haklısın. Üstelik bunu da itiraf edeyim, o başındaydı esasen.
Öyle fakat mi?
Evet. Sonrasında şunu düşündüm.
Bu çok kolay oldu okur için.
Doğru, doğru. Benim okurum böyle olmaz dedim ve o Alzheimer zihninin işleyiş biçimini takip ederek gene işi karıştırdım. Çünkü hakikaten o türdeki bir düşünce daha yakın kurgu. Senin sözünü ettiğin ise evet, edebi anlamda rahatlatıcı bir unsur kesinlikle ve çok iyi bir tespit tabii ki de.
Şimdi sen çok farklı tarzlarda yazan bir yazarsın. Yani evet. Öykü, roman yazıyorsun ama onun yanı sıra incelemelerin de var yayınlanmış kitap olarak. Gençlik ve çocuk romanları da yazıyorsun. Bütün bunları da aynı anda yapmaya devam ediyorsun. Bir dönem köşe yazarlığı da yaptın.
Evet.
Vatan Gazetesi'nde. Bu yazma işine sen nasıl bakıyorsun? Böyle kulvar, nasıl ayırıyorsun kulvarlara bunu?
Biliyorsun bir televizyon programında seninle babamın ardından yaparken ne olsa yazarım abi diye söze başlamıştım. Hakikaten öyle. Kalemi elime aldığım zaman bu işte delilik noktasında galiba kendi ortaya çıkarıyor. Yazıyorum bir gün. Yani ve yazmak benim için yaşamak aslında ve işte çay içmek gibi bir şey. Ve öyle olduğu zaman da hani bir çocuk romanı yazacaksam ona odaklanıyorum. Bir makale yazacaksam ona. Gerçi edebiyat kadar beni tatmin etmiyor. Ya da köşe yazarı keza öyle. Ama düşündüğüm zaman gerçekten ne olsa yazarım abi noktasındayım yine de.
çünkü o incelemeler... kolay yazıyorsun.
Ya benim işim bu Can, ya ne yapayım başka da, yani bahçıvan olsam evet bahçıvanlıkla uğraşırım falan yani.
O incelemelerden de mesela pekala roman konuları çıkabilirdi ya da çıktı
tabii,
mı?
Tabii yani çıkabilir de çıkabilir de.
Ya da roman olarak yazılabilirdi belki onlar.
Tabii yani örneğin sizinle şurada yaptığımız bu konuşmayı bile bir öyküye taşıyabilirim. Hı-hı. Neden olmasın? Yani neden iki eski arkadaşımla güzel mikrofonlarla yaptığımız söyleşi şeklinde.
Evet, mikrofonlarımız güzeldir.
Can'ın arkasında bir tane Benjamin var mesela.
Çevre tasviri. Ortak öğrencimiz var şu anda bizi dinleyen kanepenin
üzerinde. Evet, Mehmet Ali Yıldırım var. Çok sevgili bir öğrencimizdir kendisi. Evet.
Şimdi ilk kitap dedin. Çok yıllar önce iletişim yayınlarından çıkan Perende.
Evet.
İlk kitabın. Onun içinde çok kısa öyküler var. Kısa öyküler var. Ondan sonra epey öykü kitabın çıktı. Sonra romanların çıktı. Tekrar öykü çıktı. Şimdi bir hikaye, kısa hikayelik mi, hikayelik mi, romanlık mı, hatta romanda da kısa romanlık mı, novellalık mı, uzun mu, bunları nasıl ayırt ediyorsun?
Hiç ayırt edemiyorum ki. yani bu çok samimi cevap. Yani böyle oturayım da bir şeyler attırayım falan gibi hiçbir zaman oturmadım. Mutfak tezgahında başladım. İşte ne bileyim vapurda bitti. Tabii bu kadar kolay değil sözünü ettiğim şey. Sonrasında kurguyla çok cebelleşiyorum. Yani işte bu Kül ve Yel'de mesela çok cebelleştiğim bir şey bu. Kurgu çok kıymetli. Çok çok kıymetli. Ama insanın kendisi, insanın yaşamla kurduğu ve kuramadığı, lime lime olduğu o nokta veya işte çok kendini iyi hissettiği, çok gururlu hissettiği o nokta. Uyduruk kaydırık bir gurur o ama hani gene de yazılabilir. Onları yakalamak çok önemli. Yoksa gerisi kurgusal olarak matematiksel anlamda uygulanabilir. İnsanı elden kaçırdığınızda bence edebiyat da sınıfta kalıyor. Ben onu kaçırmamaya çalışıyorum. O yüzden hani genel olarak arabayla sağdan sola gitmiyorum da metrolara biniyorum, yollarda yürüyorum. İnsanların yüzüne bakmaya çalışıyorum. Şu ara gördüğüm insanlar çok üzgün, o ayrı bir şey. Ama bazen en olmadık yerde de büyük bir yaşam büyüsü ve tılsımıyla karşıma çıkabiliyorlar. Bir yemek tarifiyle başlayıp bambaşka yere gidebiliyorlar mesela. Evet.
Peki şey oluyor mu? Ya ben bunu vaktiyle bir hikaye olarak yazdım ama keşke bu damarı bir romana genişletseydim.
O tabii var. O tabii var. Yani keşke şu aşkı yaşasaydım der gibi. Kesinlikle.
Ama sen bir romanı yeniden yazmış bir yazar olarak aslında pekala bir hikayeyi de geliştirip bir romana çevirebilirsin böyle bir şey aklına düştüğü
şimdi
zaman.
Şimdi bunu aklıma sokarsan neden olmasın? Neden olmasın? Evet yapabilirim. Yani dediğim gibi şimdi bir gün sana hani hadi bir gazeteci kitap inceleme kitabı yaz dediğimde senin için bu evet zor bir süreç ama yapabildiğim bir şey. Ortada bir sürü kanıtı var, güzel kitapların var. Bu da benim alanım. Yapabilirim evet. Yani gibi geliyor bana. Büyük de konuşmayayım gerçi.
Yaparsın, sen daha avantajlısın. Çünkü hani inceleme romanını yazdığın zaman yazarken bir takım gerçeklere ya da olaylara bağlı kalman gerekiyor. Hı. Yani bir dönemi anlatıyorsan eğer o dönemde olmamış olayları göz ardı edemez. Kitaba koyamazsın ya da olmuşları çıkaramazsın. Ama roman yazarken süreç böyle işlemiyor
tabii. Evet tabii ki yani... uydurup yazıyorsun kısacası.
Aslında bu uydurmak lafı bana çok iyi gelen bir laf.
Çok.
Çünkü hani uydurukçuluk diye algılamıyorum ben bu uydurma lafını. Hakikaten bir şeyi bir şeye uydurmak Yani iç içe geçmesini sağlamak, tabii, birbirine oturmasını sağlamak diye düşündüğüm için uydurma lafı bana sevimli gelen bir laftır
ya
aslında.
Hem sevimli, hem dünyanın en çetrefil işi, hem de yaşamın tadı tuzu biberi yani. O kadar aslında güzel bir ya, bir oyunu ele alalım. Oyunun kuralı, o oyunun içerisinde uydurduğumuz bir sürü mekansallık, zamansallık ve oyun o şekilde büyümesi. Bizim yani ben sokak çocuğuydum mesela. Acayip zevk aldığım bir sürü kurgu var ve o kurguyu her gün yaratarak daha da mutlu oluşum var. Onun gibi bir şey bu ya. Yani evet, uydurmak ve aslında onu yaşama eklemlemek.
Zaten uydurukçuluk sevimli bir kelime.
Çok,
yani. Değil mi?
Çok.
Yalancı, sevimsiz, palavracı anlattığına göre ama fazlası çekilmez. Uydurukçu biraz daha sevimli biridir.
Sevimli bir şey.
İçinde oyun da var yani. Uydurukçu biraz da oyun yapıyor gibi kesinlikle düşünürsün.
Kesinlikle.
Peki çocuklar için uydururken kullandığın dil, daha yetişkinler için uydururken kullandığın dil, o dil geçişleri nasıl oluyor?
Şimdi şöyle bir şey, mümkün olduğunca içindeki çocuğu yaşatan biri olmaya çalışıyorum. Ve hani bir muzip yanım vardır. Beni yakından tanıyanlar bilirler, öğrencilerim bilirler. O muzip yan aslında çocuk kitabında özellikle kendini çok ele veriyor. Ve işte... bir kurgu yaratmışım mesela, o kurguya ya şurada bir tane bir şey olsa da hani çocuklar öyle yanaklarında gamzeler oluşacak şekilde gülseler gibisinden bir şey düşünüyorum. Bazısında tutuyor, bazısında tutmuyor tabii. Yani bazen benim çok güldüğüm yere onlar hiç gülmüyorlar. Ama öyle bir muzipliği çok rahat işin içine katabiliyorum. Ama mesela Kül ve Yel'i yazarken belki bu benim kendi kompleksim. Hani bunun içine bu komik unsuru sokmayayım diyorum. Yani çünkü ciddi bir şey anlatıyorum. Halbuki soksam belki yani Fehmi'nin o kadın haline işte ne bileyim bambaşka bir şey olsa belki daha rahat okunur. Öyle bir sakınımım var. Bir de şunun dışında önemli bir nokta, yetişkinlere karşı daha zalim bir yazarım sanırım. Gençlere ve yani öğrencilerim de dahil olmak üzere çocuklara karşı her zaman şunu söylüyorum. Merak etmeyin, umut var arkadaşlar. Her zaman umut var. İşte kapıyı açtığınızda, eşiği bulduğunuzda gidebilirsiniz. Yetişkinlere ise şöyle diyorum. Kardeşim, eşik meşik yok. Buradayız. İdare edin.
Bir de herhalde çocuk kitapları yazmaya başladığın zaman evin içinde bir çocuk olduğu için.
Ya evet.
Kıyamamak.
Doğru, bu da var. Ama bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Bence sizler de yazabilirsiniz. Yani mesela sizin yüzünüze baktığımda ben birer çocuk da görüyorum. Hele Candı ne kadar yani abes bir biçimde ortada.
Çocuk dedi.
Sen böyle bir roman yazsana, çocuk dedi. Beye yakın bebek annem vardı mesela. Konuşmuştuk evet, burada.
Evet ya, bunu hissedebiliyorum. Dolayısıyla ne diyorduk ya, yani işte yazalım arkadaşlar.
Yazalım. Evin içinde çocuk varken yazmanın hani.
Şimdi
bir de o bakımdan da bir eleştirmen de değil miydi oğlun?
Katiyen.
İlk çocuk.
Yani ilk çocuk kitabını ona güya ithaf ettik. Bulutların içerisine Ali Deniz'e diye yazdık. İşte o bir baktı bir iki sayfa. Ha, fena değilmiş dedi, geçti öbür tarafa. Yani o öyle bir çocuktur. ne bileyim, farklı bir eleştirmen diyelim de hadi. Ha, yakında geliyor, o da kızmasın bana.
Peki şimdi bu aynı zamanda bir atölye olduğu için yazma deneyiminin çok çeşitli noktalarına geliyoruz. Bir tanesi de yayın eviyle olan ilişkiler. Hı. Yanlış saymadıysam 9 ayrı yayın evinden kitabın çıkmış. Niye öyle oldu?
Şanssızlık diyeceğim.
Yoksa sen biraz geçimsiz bir yazar mısın?
Valla geçimsizlik noktası.
Ya da yazar geçimsizliği ne olabilir?
Yazar geçimsizliği ne olabilir? Ya şimdi bak, iletişimde Nihat'ı da burada sevgi ve saygıyla analım.
Nihat'ı
da
hakikaten çok sevgiyle analım.
Hakikaten evet. Yani o benim ilk güvendiğim insandır. İnsanlarla benim hiçbir davam yok. Kesinlikle yok. Benim sistemle bir davam var. Yani işte iletişim çok güzel kitaplar basar. Ama mesela bir şey istiyorum şu an iletişimden. Ya şu kitabınız çok güzel, ben bir şeyler yazayım diyorum, gelmiyor kitap. Ya çok güzel ama diye ısrar ediyorum, yine gelmiyor. Nihat zamanında da gelmezdi. Şöyle bir şey. Hani galiba şunu istemek. Yani profesyonelce bir karşılığı olması. Hani biz evet arkadaşlığı çok iyi bilen bir toplumuz ama arkadaşlığın dışına çıkmak gibisinden, yani yapacağımız işi arkadaşlığın ötesinde profesyonelce yapmak anlamında birazcık ne diyeyim, ağır adımlarla ilerliyoruz. Hı hı. Çok kibar o. Ağır adımlarla.
Bu 9 yayın eviyle olan ilişkini de özetleyen bir şey tespit
evet,
mi?
Evet. Yani çok iyi editörlerle çalıştım. Hı hı. Çok iyi yayıncılarla çalıştım. Yani çok çok iyi arkadaşlarım. Hala hani aynı masada otururum ve saatlerce sohbet ederim. Ama örneğin dağıtım konusunda yaşadığım sıkıntılar. Editöryel anlamda işte editörüm bile düzeltiyor, o sonra unutuluyor, girilmiyor mesela. Bunun gibi şeyler beni bir yerden sonra, çünkü yani mesela kül ve yele ben o kadar zaman harcadım ki o hassasiyeti o süreçte de istiyorum. Ya da işte üniversitelerde bu kitap okutulsun dediğinde, işte sen zaten çok da fazla okunmuyorsun ki, bu kitap da çok zor dendiğinde orada benim bir böyle tellerim havaya kalkıyor. Bunun gibi şeyler.
Ama ya çünkü Türkiye'de çok uzun yıllar tek yayın eviyle giden yazar sayısı yok demeyeyim ama herhalde parmakla gösterilecek evet, kadar azdır. Var. Ama senin kadar çok.
Evet, ben havadar ruhlu bir kadınım gerçekten öyle. Ama yani şöyle söyleyeyim, gün ışığı bütün çocuk ve gençlik kitaplarımı basıyor. Ne dağıtım konusunda sorunum var, ne editoryal okuma konusunda sorunum var, ne işte fuarlarda okur beklerim onlara kitap yaptığım zaman. Bunun gibi şeyler olduğunda, yani bir karşılık olduğunda emeğinize karşılık veren.
Tabii zaten biraz yayın evi sayısının çokluğu sendeki tür çokluğuyla da bağlantılı bir şey. Yani
evet.
Çocuk kitapları Gün Işığı, gençlik kitapları Yalancı Şahit ve Saklambaç gene Gün Işığı'na Gün bağlı galiba bir 18.
Evet. 18 evet. Yalancı Şahit yine Gün Işığı'ndan çıktı. Ortaokuldaki çocuklar da okusun diye, yani o yaştaki çocuklar da, ama 18 hakikaten Saklambaç'ı, yani bir Dersim öyküsü, orası bastı. Hani onu çocuklara veremedik maalesef.
Peki tuhaf bir soru olacak, çok düz bir soru olacak ama az önce sorduğum sorunun devamı, bir saatten sonra kafa karışmıyor mu? Yani küçük çocuklar için ortaokul çocuklarının da okuyacağı kitap, gençlik kitabı ama ortaokul çocuklarının biraz daha büyük kitabı, yetişkin kitabı, bu kadar farklı yaş grubu, tamam. Büyükler için yazmak, yetişkinler için yazmak, çocuklar için yazmak anladım ama dört ayrı yaş kitlesinden bahsettik şimdi.
Evet.
Dilde, üslupta filan.
İşte onu hakikaten Gün Işığı'nda Müren Beykan'ı da burada sevgiyle analım. Yapılan destekle, yani Uçan Salı'yı yazdığında hiçbir şey bilmiyordum. Ve o yaş grubunun mesela kavramlarla kurduğu bağ, bizzat Müren'le çalıştık. Acayip bir deniz yolculuğunda ki o gemiye birlikte gittik, her tarafını elledim, yokladım falan, onları yaptık yani. Ama bu yani yurt dışında hemen her yazarın demeyeyim de, hani bu işe çok fazla aşık insanın yaptığı şeyler diye düşünüyorum.
Peki o zaman kül ve yele geri dönelim. Hadi dönelim. Alzheimer'lı beyne nasıl girdin?
Alzheimer'lı beyni, evet, Alzheimer'lı tanıdığım biri vardı. Bir yakınım vardı ve Türkiye'nin ilk öğretmenlerinden bir insandı o. O kadının gün be gün, yani önümde tabii erimiyordu ama bir biçimde duyduklarımla, daha sonra işte onu önce huzurevi sonra bakım evindeki ziyaretlerimle gördüğümde, beynin insana nasıl ihanet edebileceğini çok büyük bir üzüntüyle takip ettim. Ve o dönem o kadar bunun üzerine çalıştım ki, yani çok da okuma yaptım. Gerçi bu ikinciyi yaparken okumaları yapmadım bir kez daha. Beynin muhteşemliği ve gerçekten insanı nasıl yolda bırakabildiğine dair çok acayip ipuçları verdi bana. Başta da söylediğim gibi, yani aslında çok kötü bir deneyim ama bir yazar için muhteşem bir deneyim dedi. Yani sonunda yutkunmayı bile unutacak hale geldiğiniz bir hastalık Alzheimer bu. Yani bilebildiğim kadarıyla. Fakat şöyle bir şey, ilk baskıda bir okurum aradı beni ve eşi Alzheimer'lıymış. Şey dedi, ya bu atlamaları siz nasıl yaptınız? Yani benim kocam aynen böyle yaşıyor. Aman dedim, var olun ya, o atlamalar yüzünden neler neler dediler bana. Ama beyin sanırım o şekilde işliyor. En azından benim tanık olduğum Alzheimer'lı vakasında böyleydi.
İlk roman, son roman aynı zamanda. Hmm. Bir de gelecek program, gelecek roman mı, gelecek öykü kitabı mı?
İnan ona karar veremiyorum. Yani roman diye oturuyorum, ya bu öykü deyip kalkıyorum. Öykü diye yazmaya başlıyorum. Bu roman Müge, unutma bunu diyorum. Şöyle söyleyeyim, Latife Tekin'in güzel bir lafı vardır. Yani çağımızın romanı aslında içinde her şeyi barındırıyor. Yani incelemeyi de barındırıyor, şiiri de barındırıyor, öyküyü de. Biz onları kategorize etmeyi seviyoruz galiba 21. yüzyıl aklımızda, en azından kendimi ifade edeyim. Öyle bir şey var önümde şu an benim. Yani lime lime olmuş bir yaşamın lime lime olmuş hali var önümde hemen her seferinde. Hani toparlamaya çalıştıkça batıyorum. Belki dağınık bırakmam lazım.
O zaman biraz daha zamanı var yeni sanırım, kitabın yayınlanması.
Sanırım, evet.
Ama biraz daha ipucu o... Lime lime hayat nasıl, nerede geçiyor falan. Sakıncası yoksa yani hiç ipucu vermeyeyim diyorsan bir şey
diyeyim. Yani distopik yazmaktan korkuyorum, onu söyleyeyim. İstanbul merkezli Ankara'ya giden bir yanı var. Ankara'ya uzanan bir boyutu var. Ama hangi boyutuyla uzandığını söylemeyeyim. Okurlarımız için sürpriz olsun. Ve yine bir kadın kahramanım var. Öyle söyleyeyim. Kadın kahraman.
Peki, merakla bekliyoruz.
Ve
peki.
Bir şey daha sonra. Evet. Şimdi yazmanın bir de fiziksel koşulları var. Hani demin dedin ya metro vapur arası yazmış oluyorum falan. Tabii aslında öyle yazmıyorsun. Hani
yok.
Sabah yazan var, gece yazan var. Bildiğim kadarıyla herhalde dedikoduya girmez. Ailece bir yaşadığınız ev, bir çalışma eviniz var. Ben de gelmiştim.
Evet, biliyorum.
Oraya. Hatta şimdi çok alakası, konuyla alakası yoktu. Ben o evi satın almak için de gezmiştim vaktiyle, almamıştım. Sonra siz satın almışsınız. Böyle de tuhaf. Ruşen çağırınca girdim ya bu ev, o ev diye. Güzel bir ev aslında yani de.
Rahat.
Yalnızca mesela tek başına ve o çalışma ofisindeyken mi yazıyorsun? Yani çalışma ofisi tuhaf bir laf da, ofisteyken.
Çalışma evi.
Ofis ev. Masa. Çalışma evi, ofis ev.
Şöyle, orada da yazıyorum ama... Tek yani benim için hani Virginia Woolf'un sözüne ettiği, özellikle bir kadın yazar için hani kendine ait bir oda fikri 5 yıldan sonra çok netleşti. O lüksü kendime tanıdım. Ne olursa olsun dedim, bir mekanım olacak ve ben o mekanda yazmasam bile, yani sinir içerisinde dolaşsam bile o mekanın içerisinde kendi varlığımı sürdüreceğim. Şimdi gerçekten çok şükür öyle bir mekan var ve o vapur metro diyalektinin ötesine taşıyabildiğim metinler ve kurgulandırdığım çalışmalar var. Ya gerçekten Woolf haklı. Yani bir kadınsanız, bir yazarsanız, hani belki burada bir ayrımcılık mı yapıyorum emin değilim ama yapayım. o alanı sonuna kadar savunmanız gerekiyor.
Peki yani bunu... O alanı bulmuşsun artık ve savunuyorsun. Bir mesai düzeni içinde mi yapıyorsun?
Tabii mesai. Mesai.
Düzenli mesai.
Düzenli mesai. Okullarım var. Öğretmenlik hayatımın vazgeçemediği zaaflarımdan biri olarak o var. Ama onun dışındaki saatlerimi, bütün dost görüşmelerini, şunları bunları kesip oraya gidiyorum. Orada bekliyorum. Hani bekliyorum dediğim, hani gelen giden yok. Ben oturup çalışıyorum. Öyle söyleyeyim. Hani ilham gelecek diye beklemiyorum. Kesinlikle beklemiyorum.
Şimdi okul dedin, aynı zamanda üniversitede yazmayla bağlantılı dersler veriyorsun çok uzun yıllardır. Böyle şeyin bir baskısı var mı? Derste anlattığınla ortaya çıkan kitap arasında fark, uyudu uymadı. Öğrencilerin o eleştirel gözü, sınıfta böyle anlattın ama kitabında öyle değil gibi bir baskı.
Yok, ya onlar gerçekten kendi yaş grubundan çok ayrı bir grup. Özellikle şimdi 20'li yaşlarındaki insanlara dair çok özel bir güven besliyorum ben. Bizden çok farklılar ve entelektüelizmi de bambaşka bir yere taşıyacaklarına inanıyorum bu ülkede. Yani bu zaten bende çok büyük bir umut uyandırıyor. Ve hiçbir zamanda kalkıp işte sen bunları anlatıyorsun ama kitabını hiç anlamadık gibisinden. Bugün mesela babamın ardından sunan bir öğrencim vardı. Çok da güzel sundu. Yani çok da makul bir şekilde anlattı ve sonra kendi etnik durumundan bahsetti o kitapta ve göç duygusundan bahsetti. Babamın ardından göçü anlatır. Bundan daha fazla ne isteyebilirim ben? Yani kalkıp büyük sözler söylemek yerine mesela çoğu şunu söylüyor. Ben bu konuyu bilmediğim için konuşmayacağım. Bu benim kendi kuşağımın çok da fazla sarf ettiği bir cümle değildir. Genelde her konuda bilgisi olan insanlarla boğuşup durmuşuzdur.
Ama o belli bir yaştan sonra ortaya çıkan bir sendrom yani. Ben de öğrencilere hep şunu derdim ve içimden de geçirdim. Yani şu anda ne kadar tatlı, hoş, sevimli insanlar ama hani 5 yıl sonra böyle olmayacaklar. Şeyde çok gördüğüm için hayatta okuldaki öğrencinin 3 yıl sonra çalışma arkadaşı olduğunda arada geçirdiği o değişimi, o hırsın artması, tırnakların çıkması, o kıyamadığın öğrencinin insanların nasıl kıydığını görmek gibi şeylere de şahit olunca bitirir ayak çok alakasız bir yere gidilmez ama.
Yani
o yaşla bağlantılı.
Yaşla bağlantılı olabilir tabii ama dünyanın değişimiyle de ilgili bir şey var. Teslim etmemiz lazım. Dünya evet bizim kitaplarda yani benim kitabımda anlattığım gibi lanet bir noktada da olsa bu işte belki de gerçekten yangının sonu olacak. O küllerin üzerinden yükselen başka bir canlı mekanizma bize ulaşacak. Ya da biz onlara ulaşacağız.
Hazır umutlu bir cümle çıkmışken ağızlardan bitirelim.
Ege çok teşekkür
ederim.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.